Ayrım 14.
Florina Müslümanları babamın kararını hiç de iyi karşılamadılar. Onlara kalırsa kızlara hocaya giderek Kur'an'a hatmedecek, erkeklere kasabadaki rüştiyeyi bitirecek kadar öğrenim yeterdi. Fazlası zarardı. Öğrenim çocukları baba ocağından, kasabadan koparırdı. Ayrılık kapısıydı. Okuyan çocuk baba ocağını hayretmezdi sonunda. Aylar geçer, oradan oraya göçer durur, bir yere yerleşemezdi. Onlarsa yerleşik bir düzenden yanaydılar. Evleri, bağları, tarlaları, meyvelikleri, dükkanlarıyla mutluydular. Gerçekte tok gözlüydüler. Mallarının çok ya da az olmasının, dükkanlarının iyi iş yapıp yapmamasının değeri yoktu gözlerinde. Evlerinin, ailelerinin kalabalığına dar geldiğinden, bağlarının, tarlalarının küçüklüğünden yakınan yoktu aralarında. Ya bir inek ya bir keçi, 5-10 da tavuk beslerler, evlerinin bahçesinde 1-2 elma erik ağacı yetiştirirler, tarlalarının buğdayı, kendi hayvanlarının sütü, yumurtası, ağaçların meyvesiyle geçinir giderlerdi. Allah'a çok şükür bize bu günleri de gösterdi. En çok duyulan sözdü ağızlarında. Mahalle aralarındaki küçücük dükkanlarında çalışan esnaf takımı memnundu yaşamından. Bakkalların günlük satışlarını, lambalar için gaz yağı, mum, kibrit, sabun, çocuklara leblebi şekeri gibi şeyler doldururdu. Yine de gülerdi yüzleri. Akmazsa damlar derlerdi. Sanki kazanç sağlamak için değil, oyalanmak için açmışlardı dükkanlarını. Çünkü açıkça söyleseler de söylemeseler de yaşamlarının amacı kasabada kalmak, kasabaya demir atmak, kasabayı beklemekti onların. Kasabanın okumuşları Rumlarla İstanbul'un atadığı kaymakam, subay gibi görevlilerdi çoğunlukla. Kasabadaki doktorlar Rum'du, eczacı Rum'du, tek avukat Rum'du. Müslümanlar arasında öğrenim gereksinmesi yeni yeni uyanıyordu. Berber Şerif Efendi oğlunu Manastır İdadesi'ne, sonra da İstanbul'a tıbbiyeye göndermişti. Bekçi Zühtü Efendi ise yoksulluğuna bakmadan oğlunu İstanbul'da mülkiyede okutuyordu. İkisinin de davranışlarını küfür gibi karşılıyordu kasabanın Müslümanları. Bir bakıma tutumları haddini bilmezlikti. Berber Şerif Efendi'nin oğlunun nesineydi doktorluk? Adam oğlunu kendisi gibi sünnetçi yetiştirseydi yetmez miydi? Oğlu aç mı kalırdı? Elbette onun geçimini sağlayacak kadar erkek çocuk yetiştirirlerdi. Bekçi Zühtü Efendi'nin oğlunu mülkiyeye göndermesini ise ayrıca gülünç buluyorlardı. Ne demekti bir bekçinin oğlunu kaymakam, vali yetiştirmeye kalkması? Yarın öbür gün oğlan Florina'ya kaymakam olur gelirse kim dinlerdi onun lafını, vereceği buyruğu? Sen Bekçi Zühtü'nün oğlu değil misin be, derlerdi. Sana mı kaldı bize doğruyu yanlışı göstermek? İstanbul'a gideceğim duyulunca doğrudan doğruya babama bir şey diyemeyenler benim önümü kesmeye başladılar. Topal Reşit Efendi bir güzel azarladı benim. Abi Mustafa dedi, daha ne istersiniz be, koca eviniz var, sarı meşede bağınız, tarlanız var, babanın manifatura dükkanı var, ne yapacaksın okuyup da, baban o İstanbul'a, yollara, okula saçacağı parayla sana bir bağ bahçe alsa, bir dükkan açsa daha akıllılık eder be. Karşılığında babam bilir gibilerden bir şeyler gevelemeye çalıştım, oysa konuştukça öfkeleniyordu. Sen mi istersin İstanbul'da okumayı yoksa baban mı gönderir? Bilmiyorum neden, babama söz gelmesin diye mi yoksa övünmek istediğim için mi, ben diye mırıldandım. Bizim de çocuklarımız var, onlara kötü örnek olacaksın birer ikişer bu gidişle. Yarın öbür gün onlar da tutturacaklar İstanbul'a gitmek isteriz diye. Evlerde rahat huzur kalmayacak. Böyle sen git, o gitsin, belki gitsin, kime kalacak bu Florina geride? Kime bırakacağız bu memleketi? Ne istersiniz böyle kaçıp gitmekle? Rumlara, Bulgarlara mı kalsın bağımız, bahçemiz? Onlar mı gelsin yerleşsin abdestsiz kıçlarıyla evlerimize? Hiç mi yüreğiniz sızlamaz sizin be? Ha? Hiç mi aklınız işlemez? Topal Reşit Efendi gibi daha 3-5 kişi böyle önüme çıkıp azarladı beni o günlerde. Akranlarımsa imreniyorlardı İstanbul'a gideceğimi. Padişahı görürsün, Beyoğlu'nda gezersin gibi sözlerle kendi düşlerini, özlemlerini açıklıyorlardı. Sonuç olarak babamın kararı değişmedi. Beni İstanbul'a gönderdi. 2 yıl sonraydı. 1912 yaz tatilinde bir cuma namazından sonra Topal Reşit Efendi ile arkadaşları beni aralarına alıp İstanbul'da neler olup bittiğini, neler görüp neler öğrendiğimi sordular. Onların hoşuna gideceğini bildiğim yanlarını anlatmak istedim İstanbul'un. Camilerden, padişahın cuma namazından, Galata Köprüsü'nden söz açtım. Bu konulardan hangisine geçsem kısa kestirdiler. Başka? Başka ne olsun dedim. Ben öğrenciyim. Topal Reşit Efendi yine öfkelenmeye başladı. Sen bir şey görmüşsün, bir şey daha görmüşsün. Kızardım. Ne görmüşüm? Onu anlat. Ne anlatmazsın onu? Sokaklarda bütün akranlarına onu anlatırmışsın. Ne anlatmazsın bizi? Anlamıştım neyi sorduğunu. Bu öfkeli tutumunun arkasından ne çıkacağını bilmediğim için yine de anlamamazlıktan geldim. Uçarmış havada, çok gürültü edermiş. Anlat bakayım neymiş o yalan? Uçaktı dediği, uçak görmüştüm. Tatile yakın bir gün bizi okuldan Yeşilköy'e tayyareci Fethi Bey'in gösterilerine götürmüşlerdi. Fethi Bey'i uçağını yakından gördük. Fethi Bey'in çift kanatlı tek motorlu uçağıyla uçuşunu izledik. Uçağını havada yan yatırışları, pikeye geçişleri, dikine doğruluşları soluğumuzu kesti. Onu göklerden gelmiş bir masal kahramanı gibi görüyorduk. Sonra Fethi Bey'in yöresini kuşattık. O günden beri 3 aydır o günü unutamıyordum. Uçak Fethi Bey'in cesareti en büyük hayranlık kaynağımdı. Florina'ya dönüşümden beri akranlarımı anlatıp duruyordum. Konunun böyle tatsızca açılması bile coşturmaya yetti beni. Uçak dedim. Neymiş o? Böylesine büyük bir olayı neresinden başlayarak anlatacağımı bilemiyordum. Kuş gibi uçuyor, çift kanatlı. Reşit Efendi ile arkadaşları gittikçe suratları asılarak yüzüme bakıyorlardı. Deyin ki bir çeşit uçan otomobil. Mırıltılar başladı. Uçan otomobil mi? Nasıl uçarmış? Nasıl olurmuş öyle şey? Önde bir pervanesi var, arkada kuyruğu, gövdesi kuş gibi, göğsü geniş, kuyruğuna doğru daralıyor. Kuşun bacakları yerine tekerlekleri var. Uçağın kanatlarını göstermek için kollarımı yana açarak böyle anlatıp duruyordum. Mırıltılar geliyordu kulağıma. Doğru mu söyler bu be, yoksa uydurur mu, kandırır mı bizi? İnanır mısın be, hiç olur muymuş böyle şey? Anlattıklarımdan hiç hoşlanmadıkları belliydi. Susacağıma yakın kendilerini tutamadılar. Hokkabaza götürmüş olmasınlar be sizi. Babam bunun için mi gönderdi seni İstanbul'a? Gelip de bize gördüğün rüyaları anlatasın diye mi? Aralarında tartışma başladı. Hiç uçar mıymış insan? Kur'an'da yazmaz. Uçacak olsa Kur'an'da yazardı. Abi bu Cebrail aleyhisselamla karıştırır neredeyse o Fethi Bey dediği adamı. İnsanın geleceğinde ne varsa yazar Kur'an'da. Dünyanın kuruluşundan kıyamet gününe kadar ne olacaksa Peygamber Efendimiz söylemiş kullarına. İnsan uçacak olsa onu da söylerdi. Beklemezdi. İbrahim Hafız oğlunu İstanbul'a okumaya göndersin de o gelsin bize söylesin. Reşit Efendi yine saplar gibi yere indirdi bastonunu. Tövbe tövbe. Abi Müslüman çocuğu olmasan, bilmesem kim olduğunu kafir sanırdım seni. Büyük babam var 30 yıl buradan kalktı hacca gitti. 3 ay sürdü gitmesi gelmesi. Kimseye nasip olmadı onun erdiği sevabı ermek. İbrahim Hafız gibi eliyle kaç Kur'an yazmış bir Müslümanın oğlusun. Yakışır mı senin ağzına bu yalanlar? Duymayayım bir daha böyle günaha girdiğini. Beni azarlıya azarlıya çözüldüler yöremden. Yüzüme bakmadan dağıldılar gittiler. Oysa o günlerde her gün uçaklar üstüne yeni yeni haberlerle doluydu gazeteler. Ellerine gazete almazlardı ki. Trablus Savaşı'nda İtalyanlar uçak kullanmışlardı daha 10 ay önce. Aradan 3 ay geçti. Balkan Savaşı çıktı. Kasım ayında 2 Yunan uçağı göründü Florina'nın üstünde. Demir yolunu bombalayıp uzaklaştılar. Patlamalar kasabadan duyuldu. Bir koşuşmadır başladı Müslüman mahallesinde. Dünyanın sonu geldi, kıyamet alameti, Allah'ın işine burunlarını sokar bu gavurlar gibi sözlerle karşıladılar bu olayı. Anlattıklarımın doğru çıktığını söyleyen tek kişi olmadı aralarında. Bütün o yaşlı Müslümanlar Allah'ın insanları yerde yürümek için yarattığına, meleklere özenip de göklere uçmaya kalkanları, göklerinin dinginliğini bozanları bir gün nasıl olsa cezalandıracağına inanarak ömürlerini tamamladılar. Korku. Atımı eğerlerken ahırda yalnız değilmişim. İçeride atımla benden başka biri daha varmış gibiydi. O başka biri sanki önüm ardım sıra dolanıyor, atımı daha çabuk hazırlamam, daha çabuk yola çıkmamız için sabırsızlanıyordu. Yıllar sonra bir gün anladım ki benim sevincim de o. Gençliğim boyunca durmadan yüreğimden, gövdemden taşan, elimi kolumu yöneten benim bitmez tükenmez sevincim. 1914 Ağustos'uydu. Dünyada yeni bir savaş başlamıştı. Almanlar Fransızlara saldırmışlar, Avusturyalıların Sırplara saldırmaya hazırlandıkları söyleniyordu. Dediklerine bakılırsa savaş yakında bütün dünyayı saracaktı. 22 yaşındaydım. Makedonyalıydım. Makedonya ben kendimi bildim bileli hep savaş içindeydi. Savaşlar artık yadırganacak bir olay olmaktan çıkmıştı bizim için. Balkan devletleri ister barışsınlar ister savaşsınlar. Makedonyalı, Bulgar, Rum, Arnavut, Türk çeteleri yıllardır vuruşup duruyorlardı kendi aralarında. Florinalılardan ya da köylülerden gün geçmiyorduk yeni bir vurulan olmasın. Öyle bir dönemdi ki o dönem, sabahtan akşama kimin ne olacağı, yarına kimin sağ çıkıp kimin öleceği belli değildi. Üstelik ölen öldüğüyle kalıyordu. Bir jandarmaya 5 katil ya da 5 kaçak düşerdi, en azından dağlarda. İşin şaşırtıcı yanı, dağlarda ne kadar çok silah atılır, adam vurulursa, köylerde, kentlerde o kadar çok içki şişesi açılır, o kadar çok hora tepilir, tambur keman çalınır, kısacası hızlı yaşanılır, sevişilirdi. Ben de her Makedonyalı gibi o hızlı yaşamın akışı içindeydim. O yıl Soroviç'le, Soroviç'e yakın iki köyün aşarı artırmada yine bende kalmıştı. Kahyam Yasin'le akşamdan Soroviç'e gidecek, ertesi sabah aşarı toplamaya başlayacaktık. Atımı avluya çıkarırken anamı gördüm karşımda, nereye gideceğimi sordu. Ayak bağı olmasın diye ona görünmeden evden kaçar, ya kapıdan çıkarken kız kardeşim Huriye'ye söylerdim gideceğim yeri, ya da dışarıdan bir komşuyla haber gönderirdim. Gölgeler bürümüştü avluyu, güneş neredeyse ahırın kiremitlerine yaklaşıyordu. Atımı sokak kapısına doğru çektim. Soroviç'e. Önüme geçti. Ah be Mustafa'm, ah be canım oğlum, niçin böyle yaparsın, niçin üzersin, merakta bırakırsın yaşlananı? Madem Soroviç'e gideceksin, niye vaktinde yola çıkmazsın, tedbirle davranmazsın? Baksana ortalık karardı. Neredeyse akşam ezanı okunacak. Elim ayağım kesildi. Kaç saatlik yol be anacığım, ne büyütürsün bu kadar? Kısmetse yatsıya varmaz, Soroviç'te oluruz. Hem yalnız gitmem, yanımda Yasin var. Dört bir yan silahlı haydutlarla, komitacılarla dolu be oğlum. Sen bu saatte, bu karanlıkta o Balkan yoluna çıkarsan benim nasıl gözüm uyku tutsun, yüreğim rahat etsin arkandan. Sen aklına kötü şeyler getirme. İlk mi giderim ben Soroviç'e, ilk mi uğurlarsın beni bu kapıdan? Ama bu karanlıkta ne olur, kaybolmam ya. Seçemezsin düşmanını, Allah korusun. Birisi sinse yolun üstüne. Boynuna sarıldım, öptüm. Düşmanın varsa, niyeti kötülükse, gece olmuş gündüz olmuş ne değişir be anacığım o Balkan yolunda? Birden aklıma geldi. Hem bu gece ayın 14'ü, yollar gündüz gibi olacak. Gerçekte hiç acımıyordum anama. İlgisi sıkıcı geliyordu bana. Sevincim kulağımın dibinde, hadi uzatma deyip duruyordu. Kapıya döndüm. Kız kardeşlerim koşuşarak haremden fırladılar. Huriye, Soroviç'e mi dedi hoplaya zıplaya? Soroviç'e. Ah erkek olsaydım da ben de gelseydim senle. Ceviz getir bana. Meryem onun ardından el çırparak badem getirmemi istedi. Biri iki, biri beş yaş küçüktü benden. Gün geldi, anladım ki onları da yüreklerinden taşan sevinçleriydi böyle konuşturan. Ölüm, anamın aklına gelen başka korkular, o yaşta ne kadar uzaktı bizden. Sokak kapısının önüne çıktığımda Yasin beygirine binmiş evimizin karşısındaki köprüye yaklaşıyordu. Atıma bindim. Ardımdan sokak kapısı tam kapanmadı. Kız kardeşlerimin kapının aralığından bana baktıklarını biliyordum. Atım yüksek yapılı, yağız bir Haliskan Arap atıydı. Bütün Florina yöresinin en güzel atıydı belki de. Bukağılıklarında kadar inen kuyruğunu hafif kaldırarak çalımlı çalımlı bir yürüyüşü vardı. 1950'lerde spor bir arabanın değeri neyse 1914'te Haliskan bir Arap o gözle görülürdü. Kız kardeşlerimin atımla benden çok övünürler, yelesini tarar, ayırır ayırır, kotsa kotsa örerlerdi. Kotsa saç örgüsü. Ne zaman atımla evden çıksam köşeyi dönünceye kadar atımın üstünde gidişimi izlerlerdi arkamdan. Yasin'le bineklerimizi çarşıya doğru sürdük. Muhtara, jandarma onbaşısına, bazı tanıdıklarla her zaman evinde konuk olduğum Dimitri'ye götürülebilecek tütün, konyak, tatlı, şeker, daha o gibi ufak tefek hediyeler alacaktık. Çarşıya doğru ilk dönemeci geride bırakınca birden Rum kilisesinin çanları çalmaya başladı. Alabildiğine ürkmüş gibiydi çanlar. Acılı bir canlı gibi dövüne dövüne kendini yerden yere ata ata vuruyorlardı. Yasin'le bakıştık. Yine kimdi acaba? Komşumuz Kisenefon geliyordu benden yana olan kaldırımdan. Selamlaştık. Atımı durdurdum. Başımla çanları işaret ettim. Hayrola, yine kaza değildir inşallah. Yüzü üzgündü. Kaza dedi. Kim? Kara Vasili'nin oğlu Aristidakis. tanırdım. Benden 2 yaş kadar büyük, kara yağız, yakışıklı bir çocuktu. Yeni evlenmişti. Vah vah, çok gençti. Öyleydi. Kim vurmuş? Sandanski'nin çetecileri. Ne denir, Tanrı'dan geride kalanlarına sabır vermesini diledim. Ayrıldık. Daha çanlar vurmaya başlarken anam gelmişti aklıma. Vuran çanları duyunca neredeyse yasa büründüğünü görür gibiydim. Her zaman bu kadar geç kalmazdım yola çıkmakta. Akşam karanlığı inerken çoklukla varacağımız köye varmış olurduk Yasin'le. O gün öğleden sonra arkadaşlarıma tutuldum. Oyuna oturduk. Birinci el bittiği zaman kazançlıydım. Masadan kalkamazdım. Bir el daha oynadık. Daha yarım saat öncesine kadar kahvedeydik. Gecikmiştik. Anam haklıydı. Geç kaldığım, oyalandığım için ben de pişmandım ama korktuğumdan falan değil. Tatlı geceler, tatlı yolculuklardı onlar. Sorovic'in Rum evleri hep bahçe duvarları ile çevriliydi. Bahçe duvarları üstünden yola sarkan erik ağaçlarının dallarında akşamla birlikte evin tavukları tünerdi. Dimitri'nin evine yaklaşınca çiftemi doğrultur ateş ederdim dallardan birinin ucunda tüneyen tavuklara. Tavuklar ürker uyanır, hep birden gıdaklama tutturur, çırpınır, uçuşurlarken bir ya da iki tavuk düşerdi dallardan. Dimitri güle söyleye fırlardı içerden. Bre Mustafa bu, Bre Mustafa geldi Florina'dan. Bir sevinç, bir karşılama. Kalispera, hayırlı akşamlar. Kalispera Bre Mustafa mu? Bre hoş geldin, Bre hayırsız. Nerede kaldın kaç gündür? Ben derdim artık bu Mustafa unuttu bizi. İnerdim attan, sarılırdık. Ne var Bre Mustafa'mı o Florina'da bırakamazsın bir türlü? Özlettin bizi Bre. Hay Bre koca Dimitropoulos, ben de özledim sizi. Hadi bakalım durma, pişir tavukları. Bütün tavuklar senin Bre Mustafa'mı. Hemen şimdi. Karısı, baldızı, çocukları, anası koşuşur gelirlerdi içeriden. Hep o tatlı sözler, tatlı karşılama. Heybemi alırdım atın üstünden. Rakı şu bu, karısına evdekilere uygun bir şeyler. Bre ne zahmet ettim Bre Mustafa'mı. Rakı, konyak hepsi vardı bizde. Kendin geldin yeter Bre. Artık gece bizimdi. Yer içer güler söylerdik. Başka komşular gelir katılırlardı sofraya. Gece yarısını bulurduk. Sofradan kalktığım zaman bilirdim ki yukarı katta sağdaki konuk odasında yatağım hazır. Yasin'e de alt katta kilerin bölmesi önündeki mindere yatak yayarlardı. Kisene fondan ayrıldıktan sonra kilisenin önünden geçtik. Büyük giriş kapısı açıktı. Her zamanki gibi girenler çıkanlar vardı. İçerisinin karanlığında yanan mumlar görünüyordu. Yasin'le Dimitri'nin sofrasını kaçırdığımızı konuşuyorduk. Yasin yemesine içmesine düşkündü. Eğlenceyi severdi. Benden alacağı paradan çok benimle iyi yer içer, iyi eğlenir diye çalışırdı sanki yanımda. Eh dedi, yatsı okunurken gidersek oturur konyak içeriz bu gecede. Çarşıdan alacaklarımızı aldık. Konuşulanlardan, Sandanski'nin Bulgaristan'dan Yunanistan'a geçen çetecilerden bir kolunun Florina yakınlarına kadar sokulduğunu öğrendik. Aristidakis'i Peresma'daki mısır tarlasında bu sabah onlar vurmuşlardı. Yeniden bineklerimize bindik. Niyetimiz yola çıkmaktı artık. Metropolit Oteli'nin önünden geçerken bu kez oteli işleten Zaharias'la karşılaştık. Adam heybelerimize, bineklerimizin terkilerinde asılı tüfeklerimize baktı. Ne o Bre Mustafa, gelirsin yoksa gidersin? Sakın yoksun bu akşam Florina'da. Sorovic'e gittiğimizi söyledim. Kollarını havaya kaldırdı, önümü kesti. Bre, kim izin verdi sana? Yok, gidemezsin hiçbir yere. Atımın kantarmasını kavradı. Hadi in aşağı, durma, in. Adamlar hazırladıkları bir ilan panosunu otelin önüne çıkarıyorlardı o sırada. Manastır'dan yeni bir saz topluluğu getirmiş, bu akşam programına başlıyormuş. Bre, sen yoksan ben kimin için getirttim bu takımı? Sensiz tadı çıkar mı? Otelin 3. katında bir pencereye baktı bunları söylerken bir ara. Onun ardından ben de baktım. Pencerede neredeyse cama yapışık çok genç bir kadın başı gördüm. Yeşil mi mavi mi bir bakışa kestiremediğim gözler, uzayıp giden omuzların gerisinde yiten gür sarı saçlar. Kız güldü. Topluluğun şarkıcılarından biri miydi? Saz çalanlardan birinin kızı, karısı falan mı? Vurulmuştum. Bir daha göreyim diye baktım. Akşamın gölgeleri yerleşen camda gözlerinin saçlarının yeşilleri sarılarıyla karışık bir ışık yansıyordu sadece. Kız yoktu ama pencerede ondan ne kalmışsa gülüyor, gel diyordu bana. Madem öyle kalırız be Zaharias, sen ayır bizim masayı. Senin masa zaten ayrıldı. Öyleyse atları bırakıp gelelim. Atlara yer buluruz, sen in. İndim. İyi ki kalmışım. Önce saz başladı. Otelin salonunda bütün masalar doluydu. Her masada içiliyordu. Masadan masaya selamlaşmalar, kadeh elde taşınmalar, rakı meyve ikramları, dertleşmeler, gönül almalarla ilerliyordu gece. Tek konu Aristidakis'in ölümüydü. İçki masasında ağzından çıkan ya da duyduğu en sıradan sözleri içkiliyken çok derin, çok anlamlı sanır insan. Rüyada gördüğü şiirler, yazdığı mektuplar gibi. Uyanınca olduğu gibi kelimesi kelimesini hatırlarsınız da boşunadır. O inciler rüyadaki etkisini yitirmiştir artık. Rüyanızdaki anlama gelmez. İçki masasında konuşulanları da unutmalı, ertesi gün pek kurcalamamalı. İçiyor, kahırlanıyorduk. Aristidakis'in yazık olan gençliğine, geride kalanlarına, genç karısına acıyorduk. Sonra anılar, Aristidakis'i daha dün görenlerin, önceki gün görenlerin yakınmaları, Allahsız Bulgar komitacılarına sövenler, sayanlar. İçkiyle ölüm, rakıyla su gibi karışıyor, bulanıyordu kafalarımızla. Yaşamımızın anlamını ya da anlamsızlığını kavrar gibi olduğumuzu, hatta arada bir kavradığımızı sanıyorduk. Hepimizin sonu bu be kardeş, içelim mi ismi? Ama bugün, ama yarın, onun için içelim. Bu dünyada ne yaşarsan yanında kâr kalacak olan o. Duyarlığım kadehten kadehe arttıkça bütün bu konuşmalarla belirlenen bu ölümlü dünyada daha da özlemle yaşamanın bütün anlamı ta kendisiymiş gibi bekliyordum akşamdan pencerede gördüğüm yüzü. Programın saz bölümü bitti, şarkılara geçilince elleri arasında küçük bir mendil, cam göbeği kadifeler içinde göründü. Masam Şano'nun yanındaydı. Soluğum kesik, yerine alışını izledim. İki adım karşımda durdu. Kokusunu duydum. İçimde bir şeyler kırıldı, döküldü. Kapılar, pencereler çarptı, açıldı, kapandı. Ta beni görünceye kadar. Tanıdı, gülümsedi, şarkısına başladı. Ah hanım çıkmış ayazmanın başına, ah güneş vurmuş sarı ipek saçına, ah henüz girmiş 13-14 yaşına, yosmam de. 18'de var yoktu, Fikriye'ydi adı. Alın düzlüğünün bitiminde başlayan sağlıklı sarı saçları, yeşile çalan gözleri, dolgun biçimli dudakları, hafif bir pembeliğin dalgalandığı beyaz teniyle tam bir manastır güzelliğiydi. Uzun boylu sayılırdı, kalçaları göğüsleri dolgunca, uzun ince boyunlu ince belliydi. Şano'da durduğu yerde oracıkta boy atmış, açmış bir zambak gibi görünüyordu bana. Besbelli kendisine yakıştırarak seçmişti bu türküyü ya da doğrudan doğruya onun için yazılmış, bestelenmişti bu türkü. Sözlerine, havasına, sesinin büyüsünü katınca türkü daha da o oluyordu. Ama övünme, kendini beğenmişlik yoktu söyleyişinde, duruşunda. Bir zambak çiçek açmakla kendisinden ne kadar söz eder, kendini nasıl sunarsa o da öyleydi. Bir doğruyu söyler, çiçek açtığını haber verir gibi. Sorovic çıkıp gitmişti aklımdan, tutulmuştum. Gözlerimi dudaklarından ayıramıyordum. Kabuğumu delmiş, ışıklara, açıklıklara çıkmış gibiydim. Kıza baktıkça kanatlanıyor, uçar gibi oluyor. Oturduğum yerde yükseliyor, yükseliyor sanıyordum kendimi. Karşılığını da görüyordum bu duygularımın. Kız neşelenmişti. Gözleri bende hevesle, istekle söylüyor. Türküden türküye geçiyordu. Çok geçmeden yaklaşmamızı herkes gördü, anladı. Uzak yakın masalardan takılmalar başladı. Düğünlerde oyuna kalkan gelinle güveye el çırpanlar, sağdan soldan çiçek atmalar gibi coşturucuydu bu takılmalar. İkimiz de cesaretlendiriyordu. Bütün saza içki ısmarladım. Fikriye'ye gül gönderdim. Programın sonunda bir masa hazırlanmasını istedim Zaharias'tan. Utçu, defçi, kemancı, klarinetçi ile birlikte Fikriye'yi Zaharias'a yemeğe çağırdım. Cömertliğim tam bir düğüne döndürdü ışıkları cigara dumanıyla sislenen salonu. Tam ölümle yaşam arasındaki çizgideydik. Aristidakis'in üzüntüsü ardından dünyada kalanları yaşamaya çağırıyordu Fikriye'nin sesi.